Ayrım 15, sayfa 190. Sıcağı rağmen sevişmişlerdi. Fener, sırt üstü yatmış, tavandaki vantilatörün dönmesini izliyordu. Ingrid sigara içiyordu. Yan döndü, başını eline yasladı ve Fener'e baktı Ingrid. Fener gülümsedi. Uzun süre sessizliklerini bozmadılar. Sonra Ingrid anlatmaya başladı. Fener'den önce birlikte olduğu erkekleri, hayal kırıklıklarını ve hatalarını. Ama en çok da onu hamile bırakan Fransız üsteğmeni ve neredeyse ölmesine neden olacak kürtajı anlattı. Fener ürktü ve Ingrid'i kollarına aldı. Göğsünde onun kalp atışını hissediyordu. Fener çaresizdi. O bana emanet, diye düşündü. Bana iyi bakacağına dair yemin etmelisin. Beni asla bırakmamalısın. Ingrid'in sesi titriyordu. Fener duygulandı. Ingrid'i sakinleştirmek istiyordu. Nikah sırasında kilisede yemin ettim ya, seninle mutluyum. Ben isterim ki, diye anlatıyordu Fener. Ingrid onun sesini sertçe kesti. Sesi yükseldi. O metalik, renksiz tını vardı şimdi sesinde. Yemin et. Ve Fener birden idrak etti. Bu, iki aşık arasında geçen bir konuşma değildi. Vantilatör, Kahire, piramitler, otel odasındaki sıcak, bütün klişeler aniden kayboldu. Fener, gözlerine bakabilmek için Ingrid'i birazcık kendinden uzağa itti. Sonra o sözleri söyledi. Yavaş yavaş konuşuyordu ve ne dediğini biliyordu. Yemin ederim. Sonra Ingrid'i tekrar kendine doğru çekti ve yüzünü öptü. Tekrar seviştiler. Bu sefer farklıydı. Ingrid, Fener'in üzerine oturdu. İstediğini aldı. Ciddi, yabancı ve yalnızdılar. Ingrid tatmin olduğunda Fener'in yüzüne vurdu. Sonrasında Fener uzun süre uyanık kaldı ve gözlerini tavana dikti. Elektrik kesilmişti. Vantilatör artık hareket etmiyordu. Elbette Fener, üniversiteyi takdirnamelerle bitirdi. Doktorasını yaptı ve ilk görevine Rottweiler Belediye Hastanesi'nde başladı. Üç oda, bir banyolu ormanın kenarına bakan bir daire buldular. Münih'te eşyalar toplanırken Ingrid Fener'in plak koleksiyonunu çöpe attı. Fener bunu ancak yeni eve taşındıklarında fark etti. Ingrid, plaklara tahammül edemediğini, Fener'in onları başka kadınlarla dinlediğini söyledi. Fener öfkelendi. 2 gün boyunca birbirleriyle neredeyse hiç konuşmadılar. Fener, Bauhaus tarzının sadeliğini severdi. Ingrid, evi meşe ve çam mobilyalarla döşedi. Pencerelere perdeler astı ve renkli mevresimler satın aldı. Fener, işlemeli bardak altlıklarını ve kalaylı kupaları bile sineye çekti. Ingrid'e karışmak istemiyordu. Birkaç hafta sonra Fener'in çatal bıçağı tutuş şeklinden rahatsız olduğunu açıkladı Ingrid. Başlangıçta Fener güldü ve ona çocukluk yaptığını söyledi. Ingrid suçlamasını ertesi gün ve daha sonraki günlerde tekrarladı. Ingrid bunu ciddiye aldığı için de Fener çatal bıçağı başka türlü tutmaya başladı. Ingrid Fener'in çöpü aşağıya indirmediğinden şikayet etti. Fener, bunun başlangıç zorlukları olduğuna inandırdı kendini. Çok geçmeden Ingrid Fener'i eve geç gelmekle, başka kadınlarla flört etmekle suçlamaya başladı. Suçlamaların ardı kesilmedi. Çok geçmeden Fener bunları her gün duyar olmuştu. Ingrid onu dağınık olmakla, gömleklerini lekelemekle, gazeteyi buruşturmakla, kötü kokmakla, sadece kendini düşünmekle, saçma sapan konuşmakla, onu aldatmakla suçluyordu. Fener kendini artık neredeyse hiç savunmuyordu. Birkaç yıl sonra hakaretler başladı. Önce inceden inceye, sonra ise giderek daha ağırlaştılar. Ingrid, Fener'e domuz diyor, ona eziyet ettiğini, aptalın teki olduğunu söylüyordu. Sonra küfürler ve bağırmalar başladı. Fener pes etti. Geceleri kalkıp bilim kurgu romanlar okuyordu. Üniversite zamanlarındaki gibi her gün 1 saat koşuyordu. Artık çoktan beri birbirleriyle yatmıyorlardı. Fener başka kadınlardan teklifler alıyordu. Ama hiçbir kadınla ilişkisi yoktu. 35 yaşında babasının muayenehanesini devraldı. 40 yaşında saçları ağardı. Fener yorgundu. Fener 48 yaşındayken babası öldü. 50 yaşına geldiğinde ise annesi. Şehir dışında ahşap iskeletli bir ev satın aldı miras kalan parayla. Evin küçük bir parkı, parkın içinde de bakımsız bitkiler. 40 tane elma ağacı, 12 tane kestane ağacı, bir su havuzu vardı. Bahçe, Fener'in kurtuluşu oldu. Kitaplar getirtti. bahçe dergilerine abone oldu ve bitkiler, sus havuzları ve ağaçlar hakkında ne bulursa okudu. En iyi aletleri satın aldı. Sulama teknikleriyle uğraştı ve kendine has sistematik titizliğiyle her şeyi öğrendi. Bahçe güzelleşti ve bitkiler civarda o kadar ünlendi ki Feyner, elma ağaçlarının arasında fotoğraf çeken yabancılar görür oldu. Hafta içi geç saatlere kadar muayenehanede kalıyordu. Doktor olarak titiz ve anlayışlıydı Feyner. Hastaları onu sayardı. Koyduğu teşhisler Rottweil'da kriter sayılırdı. Ingrid uyanmadan evden çıkıyor, ancak saat 9'dan sonra eve dönüyordu. Suçlamalarla dolu akşam yemeklerini hiç sesini çıkarmadan kabulleniyordu. Ingrid, metalik sesiyle, hiçbir tonlama yapmadan, cümle üzerine cümle düşmanlığını sergiliyordu. Ingrid şişmanlamıştı. Solgun teni yıllar içinde pembeye dönmüştü. Etli boynu sıkılığını yitirmişti. Gerdanından bir parça deri sarkıyor ve hakaretlerinin ritmiyle ileri geri sallanıyordu. Ingrid nefes darlığı çekiyordu ve yüksek tansiyonu vardı. Feyner giderek kilo veriyordu. Bir akşam uzun uzun konuşarak Ingrid'in dostları olan bir asabiyacıdan yardım almasını önerdiğinde Ingrid Feyner'e bir tava fırlattı ve onun nankör bir domuz olduğunu haykırdı. 60. yaş gününden önceki gece Feyner'in gözüne uyku girmedi. Sararmış mısır fotoğrafını çıkarmıştı. Ingrid ve o, Keops piramidinin önünde, arka planda develer, turist gezdiren bedeviler ve kum. Ingrid, düğün fotoğraf albümlerini attığında Feyner bu fotoğrafı çöp kutusundan çıkarmıştı. O günden beri bunun dolabının altında saklıyordu. O gece mütemadiyen hayatının sonuna kadar bir esir olarak kalacağını anladı Feyner. Sözünü Kahire'de vermişti. Tam da şimdi, kötü günlerde sözünü tutmak zorundaydı. Sadece iyi günler için bir söz yoktu. Resim gözlerinin önünde bulanıklaştı. Soyundu ve çırılçıplak banyodaki aynanın önüne geçti. Uzun süre kendine baktı. Sonra küvetin kenarına oturdu. Yetişkin hayatında ilk kez ağladı. Fener bahçesinde çalışıyordu. Artık 72 yaşındaydı. 4 yıl önce muayenehanesini satmıştı. Her zamanki gibi saat 6'da kalkmıştı. Misafir odasından yıllardır orada yaşıyordu. Sessizce çıkmıştı. Ingrid hala uyuyordu. Pırıl pırıl bir Eylül sabahıydı. Sabahın erken saatlerinde çökensiz kalkmıştı. Hava açık ve soğuktu. Feyner sonbaharda açan bitkilerin arasındaki yabani otları yoluyordu çapayla. Yorucu ve monoton bir işti. Feyner memnundu. Her zamanki gibi saat 9.30'daki molasında içeceği kahvesini dört gözle bekliyordu. İlkbaharda ektiği saray çiçeklerini düşündü. Güz sonunda üçüncü kez açacaklardı. Birden Ingrid teras kapısını hışımla açtı. Feyner'in misafir odasındaki pencereyi kapamayı yine unuttuğunu, geri zekalının teki olduğunu haykırdı. Sesi çatallaştı. Saf metal gibiydi. Feyner sonradan o an ne düşündüğünü tam olarak ifade edemeyecekti. Söylediklerine göre içinde çok derinden bir şey, sert ve keskin bir şekilde parlamaya başlamıştı. Her şey bu ışık içinde fazlasıyla netti. Göz kamaştırıcıydı. Ingrid'den Bodrum'a gelmesini rica etti. Kendisi ise dışarıdaki merdivenleri kullandı. Ingrid nefes nefese Bodrum kata indi. Feyner burada bahçe aletlerini bulunduruyordu. Aletler, işlevleri ve boylarına göre düzenlenmiş şekilde duvarlarda asılı, temizlenmiş halde metal ve plastik kovalarda duruyordu. Bunlar, Feyner'in son yıllarda topladığı güzel aletlerdi. Ingrid buraya nadiren gelirdi. Ingrid kapıyı açtığında, Feyner tek bir kelime bile etmeden duvardan baltasını aldı. İsveç malı, el yapımı bir baltaydı. Yağlanmıştı ve üzerinde pas yoktu. Ingrid sustu. Feyner'in ellerinde hala kaba bahçe eldivenleri vardı. Ingrid gözlerini baltaya dikmişti. Geri çekilmeye çalışmadı. Kafatasını ikiye ayıran daha ilk darbe ölümcüldü. Balta parçalanan kemiklerle birlikte beynine kadar girdi. Baltanın demiri yüzünü böldü. Ingrid henüz yere düşmeden ölmüştü. Feyner baltayı Ingrid'in kafatasından çıkarmakta zorlandı. Bir ayağıyla boynuna bastırdı. İki ağır darbeyle başı gövdeden ayırdı. Sonradan adli tabip, Feyner'in kolları ve bacakları ayırmak için 17 darbeye daha gereksinim duyduğunu tespit etti. Feyner zor nefes alıyordu. Bahçeyi ekip biçerken kullandığı ufak tabureye oturdu. Taburenin ayakları kan birikintisinin içinde duruyordu. Fener'in karnı acıktı. Bir zaman sonra ayağa kalktı. Cesedin yanı başında üzerindekileri çıkardı. Ve bodrum kattaki bahçe musluğunda saçlarındaki ve yüzündeki kanı yıkadı. Bodrum katı kilitledi ve iç merdivenden eve çıktı. Yukarıda tekrar giyindi. Polis imdatın numarasını çevirdi. Adını ve adresini bildirdi. Ve kelimesi kelimesine şunları söyledi. Ingrid'i parçaladım. Hemen gelin. Telefon görüşmesi kayıt ediliyordu. Fener bir yanıt beklemeden telefonu kapattı. Sesi heyecanlı değildi. Polisler telefondan birkaç dakika sonra siren sesi ve siren lambası kullanmadan Fener'in evine vardı. Polis memurlarından biri 29 yıldır görevdeydi. Bütün ailesi Fener'in hastası olmuştu. Fener bahçe kapısının önünde duruyordu. Bu memura anahtarları uzattı. Bodrum katta olduğunu söyledi. Polis memuru soru sormamanın daha iyi olduğunu biliyordu. Fener'in üzerinde bir takım elbise vardı. Ama ayaklarında ne ayakkabı ne de çorap. Çok sakindi. Dava 4 gün sürdü. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargıcı tecrübeli bir adamdı. Fener'i tanıyordu. Onun hakkında hüküm vermesi gerekiyordu. Ingrid'i de tanıyordu. Onu yeterince tanımamış olsa bile tanıklar bilgi verdi. Herkes Fener'e acıyordu. Herkes ondan yanaydı. Postacı Fener'in bir aziz olduğunu düşünüyordu. O kadına dayanmasının bir mucize olması gerektiğini söyledi. Psikiyatr Fener'e duygusal tıkanma teşhisi koydu. Cezai ehliyeti olduğunu ifade etti. Savcı 8 yıl talep etti. Hiç acele etmedi. Olayın nasıl geliştiğini anlattı. Ve bodrum kattaki kanın içinde bata çıka dolaştı. Sonra Fener'in seçeneklere sahip olduğunu söyledi. Fener boşanabilirdi. Savcı yanılıyordu. Fener'in yapamayacağı şey tam da buydu işte. Ceza muhakemeleri kanununun son reformu, ceza davalarında yemini bir ifadenin mecburi beyanı olmaktan çıkardı. Biz buna çoktandır inanmıyoruz. Bir tanık yalan söylüyorsa, yalan söylüyordur işte. Hiçbir yargıç bunun yeminle değişeceğini ciddi olarak düşünmez. Modern insanlar için yemin önemsiz gibi görünüyor. Ama, ve bu amada çok şey gizli, Fener modern bir insan değildi. Verdiği söz ciddiydi. Bu söz onu hayatı boyunca bağlıyordu. Hatta daha da fazlası. Esir oldu. Fener kendini kurtaramazdı ve bu ihanet olurdu. Şiddet patlaması, verdiği söz nedeniyle hayatı boyunca içinde olduğu basınç tankının patlamasıydı. Benden, abisini savunmamı rica eden Fener'in kız kardeşi, izleyicilerin arasında oturuyordu. Ağlıyordu. Fener'in eski muayenehanesindeki hemşire, onun elini tutuyordu. Fener, hapishanede daha da çok kilo vermişti. Koyu ahşaptan sanık sırasında kıpırdamadan oturuyordu. Olayda savunacak bir şey yoktu. Hukuk felsefesine dair bir sorundu. Cezanın anlamı nedir? Neden cezalandırırız? Son kez söz aldığımda bunun sebebini bulmaya çalıştım. Bir sürü teori var. Ceza bizi caydırmalı. Ceza bizi korumalı. Ceza suçluyu bir kez daha suç işlemeden alıkoymalı. Ceza haksızlığı telafi etmeli. Kanunlarımız bu teorileri bir araya getirir. Ama burada bunlardan hiçbiri uymuyordu. Fener tekrar öldürmeyecekti. Fiilin haksızlığı açıktı ama telafi etmesi çok zordu. Misilleme isteyen kimdi? Uzun bir son konuşma oldu. Fener'in hikayesini anlattım. İnsanların Fener'in dibe vurduğunu anlamalarını istiyordum. Sözlerimin mahkeme üyelerine ulaştığını düşünene dek konuştum. Meslekten olmayan yargıçlardan biri başını salladığında tekrar oturdum. Son söz Fener'imdi. Mahkeme her davanın sonunda sanığı dinler. Yargıçlar, sanığın konuşmasını karar için yapacakları değerlendirmelerine dahil etmelidir. Fener başını eğerek selam verdi. Ellerini kavuşturmuştu. Cümlelerini ezberlemişti. Bunlar hayatının özetiydi. Karımı sevdim ve sonunda onu öldürdüm. Onu hala seviyorum. Bunun için ona söz verdim. O hala benim karım. Bu, ben ölene dek de değişmeyecek. Ona verdiğim sözü bozdum. Suçumla yaşamak zorundayım. Fener oturdu, sustu ve gözlerini tekrar yere dikti. Salon sessizdi. Duruşma yargıcı bile sıkıntılı görünüyordu. Sonra yargıç mahkemenin değerlendirme için çekildiğini bildirdi. Karar ertesi gün açıklanacaktı. O akşam Fener'i hapishanede tekrar ziyaret ettim. Söyleyecek pek fazla şey yoktu. Yanında kırış kırış olmuş bir zarf getirmişti. Zarftan balayı seyahatinin fotoğrafını çıkardı. Baş parmağıyla Ingrid'in yüzünü okşadı. Fotoğraf yıpranmış, üzerindeki koruyucu tabaka çoktan kalkmıştı. Ingrid'in yüzü neredeyse bembeyazdı. Fener 3 yıla mahkum oldu. Tutukluluk durumu kaldırıldı. Cezasını açık cezaevinde çekebiliyordu. Açık cezaevi, hükümlünün geceleri cezaevinde kalmak zorunda olduğu ama gündüzleri serbest dolaşabileceği anlamına gelir. Bunun koşulu bir işte çalışmasıdır. 72 yaşındaki bir adama yeni bir iş bulmak kolay değildi. Kız kardeşi sonunda çözümü buldu. Fener, meyve ticareti yapma ruhsatı için dilekçe verdi. Bahçesindeki elmaları satmaya başladı. 4 ay sonra avukatlık büroma içinde 10 tane kırmızı elma bulunan bir kasa ulaştı. Yanındaki zarfta tek bir kağıt vardı. Bu sene elmalar güzel. Fener. Ceci n'est pas un pomme. Dipnot, Fransızca bu bir elma değildir.